Ayrım 15.
Yapılan istatistikler sonucu, en alt düzeydeki yaşam standartlarına sahip olan ailelerin ekonomik yapıları yoksulluk sınırı olarak adlandırılmıştır. Bird, İngiltere'de yaptığı çalışmalarda suçlu çocukların 5'te birinin %19 çok yoksul olarak nitelendirilen sosyal sınıflardan geldiğini söyler. Bu sınıflar toplam nüfusun %8'ini oluştururlar. Yine Bird, suçluların yarıya yakın bölümünün %37, orta derecede yoksul sınıflardan geldiğini, bunların da toplam nüfusun %22'sini oluşturduğunu ortaya koymuştur. Aynı araştırmacı, %42 oranındaki suçlu grubun sosyoekonomik açıdan rahat olarak nitelendirilen çevrelerden geldiğini söyler. Böylece suçlu çocukların yarıdan fazla bir bölümünün yoksul ya da çok yoksul ailelerden geldiği saptanmıştır. West ise araştırmasının sonuçlarına dayanarak suçluların %14'ünün ekonomik düzeyi üstün olan gruptan gelmesine karşılık %33'ünün ekonomik düzeyi düşük olan gruptan geldiğini ileri sürmüştür. Gluck'larda 2000 suçludan 4'te 3'ünün ekonomik koşullarının çok düşük olduğunu saptamışlardır. Araştırmamızda suçlu deneklerle anne babalarının görev ve aylık gelirlerini incelediğimizde şu sonuçları elde ettik. Deney grubu deneklerinin %75.7'sinin ıslah evine gelmeden önce çalıştığı anlaşılmaktadır. Suçlu gruplar ailesinde en yüksek çalışma oranının %78.1 ile cinsel suçlularda olduğu, bu grubu mala ilişkin suçlularda %76.3, şahsa ilişkin suçlularda %72.5 izlediği saptanmıştır. Tüm suçlular dikkate alındığında kuruma gelmeden önce çalışan deneklerden %39.5'inin çiftçi, %29'unun işçi, %31.5'inin ise diğer çeşitli mesleklerle uğraştığı anlaşılmıştır. Dipnot, diğer meslek grubu adı altında zanaatkar, esnaf, memur ve tüccar gibi meslekler ele alınmıştır. Alt gruplara bakıldığında mala ilişkin suçluların dışındaki gruplarda çiftçi olan deneklerin çoğunluğu oluşturduğu görülür. Şahsa ilişkin suçlu grubunda daha önce çalışmış olan deneklerin %50'sinin çiftçi, %21'inin işçi, %29'unun diğer mesleklerle uğraştığı, cinsel suçlu grubundaki deneklerden %41.1'inin çiftçi, %30.6'sının işçi, %29.3'ünün de diğer mesleklerle uğraştığı görülmüştür. Mala ilişkin suçlu grubundaysa deneklerin kuruma gelmeden önce işçilik ve diğer meslek dallarını aynı oranda seçtikleri %41.4, bunu çiftçiliğin izlediği %17.2 anlaşılmıştır. Suçlu grup annelerinin çalışıp çalışmadıkları ele alındığında, çalışmayan annelerin çoğunluğu oluşturduğu dikkati çeker, %71.0. Çalışan annelerin %83.6'sının çiftçi, %12.8'inin işçi, %3.6'sının da diğer mesleklerle ilgili olduğu görülür. Suçlu grupların her birinde de çiftçi olan annelerin çoğunluğu oluşturduğu görülür. Çiftçilik mesleğine şahsa ilişkin suçlu grubu deneklerinin çalışan annelerinde %90 oranında, mala ilişkin ve cinsel suçlu grupların annelerinde ise %80 oranında rastlanmıştır. Babanın çalışıp çalışmadığı incelendiğinde, deney grubu deneklerinde babaların hemen tamamına yakın bir bölümünün çalıştığı %95.4, çalışanların %54.5'inin de çiftçi olduğu saptanmıştır. Diğer meslekle uğraşan babaların oranı %31.8, işçi olan babaların oranı ise %13.7'dir. Suçlu gruplar ele alındığında mala ilişkin suçlu grupların dışındaki bütün gruplarda babası çiftçi olan deneklerin çoğunluğu oluşturduğu görülür. şahsa ilişkin suçlu grubunda çalışan babaların %69.3'ü, cinsel suçlu grubundaki babaların %48.9'u, mala ilişkin suçlu grubundaki babaların da %37.1'i çiftçidir. Babası işçi olan deneklerin oranı, mala ilişkin suçlu grubunda %17.1, cinsel suçlu grubunda %17, şahsa ilişkin suçlu grubunda da %8'dir. Babası diğer meslekle uğraşan deneklerin çoğunluğunun mala ilişkin suçlu grubunda olduğu görülür, %45.8. Bu grubu %34.1 ile cinsel suçluların, %22.7 ile şahsa ilişkin suçluların izledikleri belirlenmiştir. Ailenin aylık geliri ele alındığında, devletçe 1976 yılında asgari geçim sınırı olarak belirlenen 1800 Türk lirasının altında aylık geliri olan suçlu ailelerin azınlığı oluşturduğu %31.4 görülür. Suçlu gruplardan ayda 1800 Türk lirasının altında kazanca sahip aile oranı, şahsa ilişkin suçlularda %38, cinsel suçlularda %35.4, mala ilişkin suçlularda %7.9'dur. Suçlu grup ailelerinde ortalama aylık gelir dağılımı incelendiğinde, şahsa ilişkin suçlu grubunda ailelerin aylık gelir ortalaması M 2643 Türk lirası, mala ilişkin suçlu grubunda M 3157 Türk lirası, cinsel suçlu grubunda da M 2374 Türk lirası olduğu görülür. Deneklerin aylık gelirleri incelendiğinde, deney grubu deneklerinin %54.1'inin aylık geliri olmadığı görülür. Çalışan deneklerin çokluğuna karşın bu oranın yüksek olmasına neden, deneklerin büyük bir bölümünün babalarına ait arazilerde para kazanmaksızın çalışmış olmalarıdır. Çalışan deneklerden %27.6'sının aylık kazancı 1000 Türk lirasına kadar, %18.3'ünün aylık kazancı ise 1000 Türk lirasından fazladır. Suçlu gruplar arasında 1000 Türk lirasının üzerinde geliri olan deneklerin çoğunluğunun %26.2, mala ilişkin suçlu grubunda olduğu görülür. Bu grubu cinsel suçlularla %18.7, şahsa ilişkin suçlular %13.8 izlemektedir. Sonuç olarak gerek deneklerin, gerekse babalarının büyük bir bölümünün belirli bir görevde çalışmış olmalarına karşın, annesi çalışan deneklerin azınlığı oluşturduğu anlaşılmıştır. Deneklerin olduğu kadar anne ve babalarının da görevleri arasında çiftçilik mesleğinin birinci sırayı aldığı, ancak bu açıdan mala ilişkin suçlu grubunda bazı farklılıklara rastlandığı görülmüştür. Aylık gelir konusunda her üç grupta da ailelerin aylık kazançlarının 1800 Türk lirasının üzerinde olduğu saptanmış, ailelerin aylık ortalama kazançları karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın mala ilişkin suçlu grubuna, en düşük ortalamanın da cinsel suçlu grubuna ait olduğu saptanmıştır. Ailede birey sayısı ve konut durumu. Birçok etkenle suçluluk arasındaki ilişki arandığında, özellikle en yakın ilişkinin düşük aile geliriyle aile kalabalıklığı arasında olduğu görülmüştür. Suçlularımızın %68.6'sının asgari aylık ücret olan 1800 Türk lirasının üzerinde ortalama 2724 Türk lirası aylık gelire sahip olmalarına karşın, ev halkı ortalamasının 6.6 kişi olduğu dikkate alınırsa gelir düzeyinin çok düşük olduğu görülür. Aile kalabalıklığına ailedeki kardeş sayısı açısından baktığımızda deney grubunun %62.5'inin 4 ya da daha fazla kardeşe sahip oldukları dikkati çeker. Deney alt gruplarından şahsa ilişkin suçluların %71.3'ünün, mala ilişkin suçluların %71'inin, cinsel suçluların da %52.1'inin 4 ya da daha fazla kardeşe sahip oldukları belirlenmiştir. Aile kalabalıklığına ailedeki birey sayısı açısından bakıldığında deney grubunun %79.9'unun 5 kişilik ya da daha kalabalık ailelerden geldikleri saptanmıştır. Suçlu gruplardan mala ilişkin suçluların %86.8'inin, şahsa ilişkin suçluların %81.4'ünün, cinsel suçluların da %76'sının 5 kişilik ya da daha kalabalık ailelerden geldiği bulunmuştur. Evdeki oda sayıları incelendiğinde deney grubunun %53.3'ünün 1 ila 3 odalı evlerde yaşadıkları belirlenmiştir. Deney alt gruplarındaysa 1 ila 3 odalı eve sahip olma oranının cinsel suçlularda %55.2, şahsa ilişkin suçlularda %55, mala ilişkin suçlulardaysa %44.7 olduğu anlaşılmıştır. Deney grubunun %38.9'unun iki veya daha çok kardeşle ya da bütün aileyle aynı yatak odasını paylaştıkları görülür. Suçlu gruplardan şahsa ilişkin suçluların %50'si, cinsel suçluların %32.2'si, mala ilişkin suçluların %31.6'sı iki veya daha fazla kardeşle ya da ailece aynı yatak odasını paylaşmaktadırlar. Konut türü incelendiğinde deney grubunun %2.4'ünün apartman katında oturduğu görülür. Apartman katında oturma oranı mala ilişkin suçlularda %10.5, cinsel suçlularda ise %1'dir. Suçlu gruplar arasında gecekonduda oturan deneklere sadece mala ilişkin suçlularda rastlanmıştır, %8. Deney grubu deneklerinin %91.5'inin ev sahibi olduğu, suçlu gruplar arasında en çok ev sahibi olma oranına şahsa ilişkin suçlularda rastlandığı görülür, %93.7. Cinsel suçlu grubunda ev sahibi olma oranı %92.7, mala ilişkin suçlu grubundaysa %84.3'tür. Sonuç olarak suçlu gruplardan kalabalık aileye sahip olma oranının en çok mala ilişkin suçlularda görüldüğü, ancak aynı grubun gerek konut şekli gerekse oda sayısı açısından diğer suçlu gruplara oranla daha iyi koşullara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yine bulgular bize kalabalıklar açısından ikinci sırada yer alan şahsa ilişkin suçlu grubunun yaşama olanakları bakımından daha güç koşullar altında olduklarını göstermektedir. Araştırmamızda suçlu deneklerimizde oda başına düşen birey sayısı 1.8 ve ortalama aile nüfusu 6.6 olarak bulunmuştur. S. Timur, Türkiye çapında ev halkı ortalama birey sayısının 5.5 kişi, yalnızca köylerde ise bu ortalamayı 6.1 kişi olarak belirlemiştir. Birçok kriminolojik araştırma, suçluların kalabalık ailelerden geldiğini kanıtlar. West, araştırması sonucunda 4 ya da daha fazla kardeşten oluşan ailelerde diğerlerine göre suçluluk oranının önemli bir düzeyde artış gösterdiğini saptamıştır. Yoksulluğun beraberinde getirdiği ve suçluluğun oluşumunda da etkili görülen aile kalabalıklığının ölçüsü nedir? Bir konuttaki kalabalıktan oda başına 2'den çok yetişkinin düşmesi anlaşılır. Bu hesaba göre 10 yaşından küçük 2 çocuk bir yetişkine eşit kabul edilmelidir. Bird çalışmalarında belirlediği vakalar arasında 7 ve daha yukarı yaşlardaki 3-4 kız ya da erkek kardeşin aynı yatakta yattığını, bazen de anne babanın arada perde olmaksızın çocuklarıyla aynı odada yattıklarını belirlemiştir. Uyuma koşulları ideal olmayan böyle bir ortama uyum çok güçtür. Ayrıca böyle bir ortamda anne babanın kendilerine ait gizli değerleri, cinsel yaşamlarını saklı tutmaları da çok zordur. Bu tür ailelerdeki çok sayıda bireyin yaş ve statülerine uygun gereksinmeleri karşılanmadığı, yaşantılarının dört duvar arasında süre geldiği bir gerçektir. Sonuç olarak kavga, üzüntü ve cinsel ilişkilerin çocuğun pek yakınında ola geldiği bir ailede kalabalık, çocuk için büyük bir sakınca olarak görülmektedir. Düşük sosyoekonomik düzeydeki evde görülen bir başka yaygın eksiklik de ev içinde çocuk için gerekli uğraş ve eğlence olanaklarının bulunmamasıdır. Çok yoksul bir ortamda, örneğin havasız bir tavan arası, hem yatak odası hem de mutfak işini görmektedir. Oysa çocuğun oyun oynamaya, gencin de arkadaşlarını başka bir odada kabul etmeye hakkı vardır. Çocukluk dönemi, oyun dönemi olarak tanımlanabilir. Ev koşulları oyun oynamayı engelliyorsa, gençte hala çocuk davranışı devam edecek ve o, doğal yaşayışını sürdürecek özgür bir ortam aramaya çalışacaktır. Böyle bir ortamı bulduğu anda da genç, anne babasının sert denetiminden uzaklaşacaktır. Aile ve suçluluk. Çocuk suçluluğuyla aile durumu arasındaki ilişki incelendiğinde, Vergani'nin araştırması çok ilgi çekicidir. Yazar, çocuğun kişiliğinin ruhsal ve psikososyal alandaki oluşum döneminde en ağır sorumluluğu aileye yüklemekte ve şöyle demektedir. Çocuktaki uyumsuzluğun ortaya çıkmasında çocuğun gelişme çağında önlemediği hatta buna neden olduğu gerekçesiyle ailesi sorumlu tutulmalıdır. Yakın çevrenin kişi üzerinde olumsuz etki yaptığı durumlar şunlardır. Sevgi eksikliği ya da aşırı sevgi gösterileri, toplumun kabul ettiği kuralları gerektiği gibi değerlendirememi. İşte bu koşullardan her biri, bireyin psikososyal yapısını gerek nitelik, gerekse şekil yönünden etkiler ve bir takım sapmalara neden olur. Sapmış ya da sapma eğilimi gösteren çocukların aileleri üzerinde inceleme yapmış olan Demenaske, ailenin çocuğun içinde geliştiği çevre olarak uyumsuzluğunu belirleyen en önemli etken olduğu sonucuna varır. Demenaske çalışmasında yasal ve yasal olmayan aile ortamlarından gelen ve uyumsuzluk eğilimiyle karşı karşıya bulunan 100 çocuğun ailelerini incelemiştir. İnceleme konusu 100 çocuğun 94'ünün yaşamlarında şu ya da bu şekilde aile bağları olmuş ancak 6'sının herhangi bir aile ilişkisi olmamıştır. Öte yandan bu 94 aileden 44'ü çocuklarıyla birlikte yaşayan anne ve babadan kurulu normal aile tanımına uygun düşerken diğer 50'si farklı özellikleri nedeniyle bu tanımdan ayrılmaktadır. Demenaske araştırmasında 100 çocuktan 79'unun yasal olduğunu, 21'inin ise yasal olmayan gayrimeşru çocuklar olduğunu saptamıştır. Araştırmacı, çocuğun uyumsuzluğunda bu durumun büyük ölçüde etkili olduğunu özellikle belirtir ve ailelerin çocuklarına gösterdikleri sevgi ve eğitim yöntemlerini inceler. Sonuç olarak, bireye toplumsal değer hükümlerini kazandıran, ona ilk sosyal deneyim fırsatını veren aile ortamının gelişim sürecindeki önemi büyüktür. Ancak aile ortamındaki duygusal ve toplumsal etkileşim yetersizliği ya da kötü modellerin bulunması bu kurumun olumsuz bir uyarım kaynağı olmasına yol açar. Aile kurumunun yetersiz ya da eksik olması halinde bu eksikliği giderecek en güçlü ve organize toplumsal kurumun okul olduğu görülür. İlk temel toplumsal kurum, okul ve suçluluk. 17. yüzyılda Victor Hugo, bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir sözüyle, eğitim ve suçluluğun arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu vurgulamıştı. Birçok araştırmada da okul, çocuk suçluluğunu yok edici bir kurum olarak sunulmuştu. Yaşadığımız yüzyıl başında ilkokulların yaygınlaşmasını özellikle isteyen çevreler, ancak bu yolla çocuklarda görülen suç risklerinin ortadan kalkacağına inanıyorlardı. Günümüzde bu olgu daha karmaşık bir görünüme sahiptir. Çünkü tüm dünya ülkelerinde okulların yaygınlaşması çocukların suça yönelmelerini önleyememiştir. Üçüncü dünya ülkelerinden biri olan ülkemizin de içinde bulunduğu durum budur. Eğitim ve öğretim sürecinin aynı zamanda insanın başarılı bir toplumsallaşmaya ulaştırma süreci olduğunu açıklamıştık. Bunun sonucu olarak okulun bu işlevini herhangi bir nedenle yerine getirememesi, bireyin başarısını, gelişimini, çevresine uyumunu ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. İnsancıl, bireyi geliştiren, yaşama hazırlayan eğitimin etkinliğine ve önemine karşılık, eksik, yetersiz, yanlış eğitim birçok sorunun kaynağı olabilmektedir. Bazı hallerde okul, çocukların gelişme ve uyum güçlüklerini çözmeye yardım edecek yerde farkında olmadan güçlüğü arttırıcı etkiler eklemektedir. Bunun bir sonucu olarak da okuldan kaçmak, hırsızlık ve bunun gibi sorun ve suçlar ortaya çıkmaktadır. Serseri Stanley'in öyküsünde gördüğümüz gibi bozuk ev düzeninden gelen çocuğu okul gerektiği gibi ele alamamış, özellikle öğretmenlerinin onu toplum için bir tehlike olarak görmeleri Stanley'i okuldan büsbütün soğutarak sık sık kaçmasına yol açmıştır. Ancak olayın bir başka yüzü de vardır. Mr. Shaw gibi iyi bir rehber eğitimcinin yönlendirmesiyle Stanley yeniden topluma kazandırılmıştır. Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü'nün 1947-1953 yılları arasında 1000 mükerrer suçlu üzerinde yaptığı araştırmanın bulguları, eğitim düzeyiyle suçluluk arasındaki ilişki açısından düşündürücüdür. 1000 suçlunun yarıdan fazlası, 576, hiç öğrenim görmemiştir. Hiç okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 481, yalnız okuma bilenlerin sayısı 26, okuma yazma bilenlerin sayısı da 485'tir. Suçluların öğrenim düzeyleri ise şöyledir. Suçluların öğrenim durumları. Köy okulu. Suçlu sayısı 41. İlkokul. Suçlu sayısı 221. Ortaokul. Suçlu sayısı 78. Lise. Suçlu sayısı 19. Yüksekokul suçlu sayısı 1, cezaevinde öğrenen suçlu sayısı 52, gece okulu suçlu sayısı 4, askerlikte öğrenen suçlu sayısı 6, sanat okulu suçlu sayısı 1, köy enstitüsü suçlu sayısı 1, tahsilsiz suçlu sayısı 576, toplam suçlu sayısı 1000. Araştırmamız için en az ilkokul mezunu olmak ön koşuluyla seçtiğimiz 214 denekten %23.3'ünün ortaokul düzeyinde öğrenim gördüğünü, lise ya da yüksek öğrenim görmüş suçlu olmadığını saptamış bulunuyoruz. Suçlu alt grupları içinde orta öğrenim gören deneklerin çoğunluğunu mala ilişkin suçlu grubu oluşturmaktadır, %39.5. Diğer suçlu gruplarda orta öğrenim gören deneklerin yüzdeleri hemen hemen eşdeğerdedir. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1972 yılı anketinde toplam suçluların %74.7'sinin ilkokul diplomaları olduğu ve %2'sinin de ortaokul diplomalarının bulunduğu saptanmıştır. Friedlander, antisosyal çocuklarda kendilerini gösterme eğiliminin normal çocuklara oranla daha fazla olduğunu, okulda başarılı olan çocuğun kendisini gösterme gereksinimini kolaylıkla giderebilmesine karşılık, başarısızlığın onu sokağa iteceğini ve toplumsal yaşama uyum şansını azaltacağını savunur. Bu açıdan suçlu deneklerimizin okul başarısı incelendiğinde %52.8'inin öğrenim yıllarında sınıfta kalmış olduğu görülmektedir. Sınıfta kalan deneklerin çoğunluğunun mala ilişkin suçlu grubundan geldiği dikkatimizi çeker. %58. Bu grubu %56.2 ile cinsel suçlular, %46.3 ile şahsa ilişkin suçlular izlemektedir. Okulu ve öğretmeni sevme oranının tüm deney grubunda %83.2, suçlu gruplarında en büyük yüzdenin şahsa ilişkin suçlulara ait olduğu %88.7 görülür. Bu grubu mala ilişkin suçlularla %81.6, cinsel suçluların %79.1 izledikleri saptanmıştır. Okulda ceza alma oranının tüm suçlularda %9.8 olduğu, alt gruplar arasında çok büyük farklılaşmanın olmadığı saptanmıştır. Mala ilişkin suçlularda %10.5, şahsa ilişkin suçlularda %10.2, cinsel suçlularda %9.3. Sonuç olarak deney grubumuzun büyük bir bölümünün okul başarısızlığı görülmüş, gerek sınıfta kalma gerekse okulda ceza alma vakalarına mala ilişkin suçlu grubunda daha fazla rastlanmış, okul ve öğretmeni sevmeyen deneklerin çoğunluğunun da cinsel suçlu grubunda toplandığı belirlenmiştir. Doktor Kuzuoğlu'nun 278 suçlu ve 200 suçsuz denek üzerinde gerçekleştirdiği çocuk suçluluğu ve okul arasındaki toplum bilimsel ilişkilerin incelenmesi konulu araştırmasında elde ettiği bulguları bu konuya değinen ilk araştırma olması nedeniyle burada özetlemekte yarar görüyoruz. Suçlu ve suçsuz deneklerde eğitime yönelme. İlkokul mezunu suçlu denekler 223 %80.2.